Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ankara'dan bir kez daha merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Hepinizin tahmin edebileceği gibi Türkiye'deki gelişmeleri yine sizlerle paylaşacağız. Gündem bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'nin başkentinde ve tüm illerinde de koronavirüs salgını. 11 Mart'ta ilk resmi vaka açıklanmıştı. Sayı 2 idi. Henüz ölüm yoktu. Ancak aradan geçen 11 günün sonunda vaka sayısı 947'ye yükseldi. Ölüm sayısı da 21'e yükseldi. Dolayısıyla koronavirüs salgınındaki artış hızı bir anda dikkatleri çekmeye başladı. Önlemler de arka arkaya geliyor. Bu önlemlerden bir tanesi iktidar sözcülerinden, Cumhurbaşkanı'ndan, Sağlık Bakanı'ndan, Bilim Kurulu'ndan yapılan tüm çağrılara rağmen evde kalma konusunda istenilen düzeyde başarı gösterilememesi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkmalarına yasaklama getirdi. Zaten daha önce toplu taşıma araçlarında, park ve bahçelerde bu kişilerin dolaşmasına sınırlamalar getirilmişti. Belediyeler 65 yaş ücretsiz ulaşım kartlarını iptal etmişlerdi. Ama buna rağmen biraz da havaların güzel gitmesinin etkisiyle maalesef bu yaş grubundakiler sokağa çıkma alışkanlıklarını terk etmeyince İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir kararı gündeme geldi. Şimdi bu kararın daha ileri boyutlara taşınıp taşınmayacağı tartışmaları var. Çünkü kısıtlanan 65 yaş grubundakilere rağmen yoğun bir şekilde büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi sahil şehirlerinde, Antalya gibi kentlerde sokağa çıkma yaygın bir şekilde devam ediyor. Bilim kurulundan yapılan yorumlarda eğer bu tavır devam ederse, bu davranış devam ederse doğrudan hükümete tüm ülke çapında sokağa çıkma yasağına geçiş tavsiyesinde bulunulacağı belirtildi. Şöyle bir baktığımız zaman tabii koronavirüsün ilk resmi olarak duyurulduğu, Türkiye'deki ilk vakanın duyurulduğu tarih 11 Mart'tı. O günden bugüne 11 gün geçti. Virüsün üreme süresinin 14 gün olduğu varsayıldığında bu sayının, Türkiye'deki resmi vaka sayısının önümüzdeki 3-4 gün içerisinde çok hızlı bir yükselişe geçmesi söz konusu. Bu açıdan da gerek Türk Tabipler Birliği'nde gerekse medyada hükümete yönelik bir takım talepler gündeme getiriliyor. Bunlardan bir tanesi vakaların nerelerde, hangi illerde ortaya çıktığının açıklanması. Çünkü Çin örneği veriliyor. Çin örneğinde Wuhan kentinde ilk vakalar ortaya çıkmaya başladıktan sonra bu şehir hemen hemen tüm Çin'den tecrit edilmişti. Giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Dolayısıyla bazı illerde eğer vaka sayısı yoğunsa bu illerin diğer illerle iletişiminin kesilmesi gerektiği yönünde görüşler var. Türk Tabipler Birliği 19 maddelik bir mesaj yayınladı. Sağlık Bakanlığı yönelik olarak test sayısının artırılmasını istedi. Bunun yanı sıra vaka ve ölümlerin yerlerinin, kimliklerinin açıklanmasını istedi. Bu en azından kamuoyunun oluşmasında gerçekten tehlikenin ciddi bir şekilde algılanmasında etkili olacaktır denildi. Ancak şu ana kadar bu yönde hükümetten bir adım geldiğini söyleyemeyiz. Şimdi önümüzdeki saatlerde genelde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece yarısı itibariyle son 24 saatin vaka ve ölüm sayısını açıklıyor. Son 2-3 gündür hemen hemen bir önceki günün bir katı düzeyinde artışla açıklandı rakamlar. Örneğin önceki gün 600 küsurlardaydı. Bir anda dün 947 olarak açıklandı. Aynı şekilde ölüm sayısı 9'du, 21'e yükseldi. Ve ölenlerin ağırlıkla 65 yaş ve üzeri yaşlı olarak nitelendirilen kesimden olduğu belirtiliyor. O yüzden de bu tehdidin Türkiye'de çok daha hızlı yayılabileceği yönünde bir endişe var. Bu kaygıların da beraberinde belki dediğim gibi ülke çapında bir sokağa çıkma yasağı önerisinin bilim kurulu tarafından hükümete yapılmasını beraberinde getirmesi söz konusu. Ve diğer taraftan tabii Türkiye'nin hem sınır kapılarını kapatmasına, seyahat yasakları getirmesine karşın güney sınırlarında özellikle Suriye olan sınırlarında bir tehdit gündeme gelmiş vaziyette. Suriye'de ilk koronavirüs vakaları görülmeye başlandı. Lübnan ve Irak'tan bu ülkeye gelenlerde tespitler yapıldı. Şimdi acaba Suriye'de salgın yayılırsa, çünkü 10 yılı aşkın bir süredir iç savaş içerisindeki Suriye'de sağlık altyapısı büyük ölçüde tahrip olmuş vaziyette. İlaç ve benzeri malzemelerde sıkıntı var. Eğer böyle bir hızlı salgın yayılması durumunda Türkiye güney sınırlarını nasıl koruyacak? İşte İdlib'deki durum malum. Ayrıca bu bölgede binlerce Türk askeri çeşitli operasyon bölgelerinde görev yapıyor. Eğer salgın Suriye'de hızlı bir yükselişe geçerse bu beraberinde yeni bir mülteci ve göç akınını getirebilir mi? Bununla ilgili endişeler var. Dolayısıyla Türkiye açısından giderek durum kritikleşiyor diyebiliriz. Şu ana kadar Sağlık Bakanlığı'nın sorunu, salgını yönetmekte ciddi bir başarı sağladığı yönünde değerlendirmeler var. Muhalefet de bu değerlendirmelere katılıyor. Çalışmalara destek veriyor. Her akşam saat 21 itibariyle ülke çapında doktorlara, sağlık çalışanlarına destek için alkış eylemleri yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi de önceki gün bu eylemlere katıldılar. Ancak söylendiği gibi en çok yakınılan konuların başında sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesi beklentisi, vakaların hangi illerde yoğunlaştığı ve ölülerin kimliklerinin, yakınlarıyla yapılacak belki söyleşilerin, vakanın nasıl geliştiği konusunda toplumun daha net bilgilendirilmesinin caydırıcı etki yaratacağı ve dolayısıyla gönüllü tecritin, gönüllü karantinanın hayata geçirilmesini kolaylaştıracağı yönünde beklentiler var. Koronavirüsle ilgili gelişmeler an be an değişiyor. O yüzden de diğer konular fazla gündeme gelmiyor. Daha çok geri planda kalıyor. Örneğin bunlardan bir tanesi hafta içerisinde İdlib'den gelen iki şehit haberiydi. Moskova mutabakatından sonra 5 Mart'tan bu yana ilk kez böyle bir olay gerçekleşti. Bu olay Türkiye ve Rusya'nın kontrolüne alınan M4 karayolu çevresinde oluşturulmak üzere güvenlik bölgesi koridoru üzerinde ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı saldırının radikal cihatçı gruplar tarafından yapıldığını ve misliyle karşılık verildiğini duyurdu. Dolayısıyla belki de 2018'deki Soçi mutabakatıyla Türkiye'nin taahhüt alanı haline gelen İdlib'de ilk kez cihatçı radikal gruplarla Türk Silahlı Kuvvetleri karşı karşıya gelmiş oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde acaba bu güvenlik koridoru sürecinde bu saldırılar artabilir mi? Çünkü 15 Mart'taki ilk ortak devriye bu tehditler nedeniyle, özellikle cihatçı örgütlerin sivilleri kalkan olarak kullanması, askeri hedeflere saldırması ihtimaline karşı, muhtemel provokasyonlara karşı ortak devriye görevinin kısa kesildiği, güzergahın kısa tutulduğu açıklanmıştı. O günden bu yana da bir hafta geçti ama yeni bir ortak devriye yapılamadı. Dolayısıyla İdlib'de böyle bir sıkıntılı tablo ortaya çıkmış görünüyor. Türkiye belki de cihatçı radikal örgütlerle karşı karşıya gelmek durumunda kalabilecek. Çünkü Soçi mutabakatında zaten Türkiye'nin taahhüdü bu bölgedeki terör gruplarının, cihatçı grupların silahsızlandırılması, tasfiye edilmesiydi. Ancak bugüne kadar bu gerçekleşmediği için de Rusya'nın zaman zaman eleştirileri oluyordu. Dolayısıyla koronavirüsün gündemdeki ağırlığının biraz gerisinde kaldı İdlib'deki bu gelişme. Dolayısıyla da cihatçı grupların Türk Silahlı Kuvvetlerine saldırısıyla verilen şehit yeni bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Bunu bu şekilde algılamak ve buna karşı önlem geliştirmek doğru bir yaklaşım olabilir. Şu ana kadar çünkü hükümet sürekli rejim olarak nitelendirilen Suriye ordusunu hedef alıyordu. Suriye ordusunun saldırılarına gerekirse en ağır şekilde cevap verileceği dile getiriliyordu. Ama şimdi ortaya çıkan tablo, dediğim gibi, ilk kez İdlib'de cihatçı örgütlerle Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi gibi bir tabloyu ortaya çıkartmış vaziyette. Bunun yanı sıra hafta içerisinde koronavirüsün yarattığı ağır ekonomik tahribata karşı, çünkü pek çok iş yerinin faaliyeti durduruldu alınan kararlarla, kafeler, restoranlar kapatıldı, toplu ulaşım araçlarında Seyahat edenler neredeyse yarı yarıya düştü. Hava yolları ile seyahat dibe vurmuş vaziyette. Pek çok ülkeye uçuş olmadığı gibi iç hat seferlerinde de uçaklar boş kalkıyor. Dolayısıyla bütün sektörlerin bu ağır hasarı telafi edebilecek destek beklentisi söz konusuydu. Ancak 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı tarafından Çankaya Köşkü'nde düzenlenen toplantıda açıklanan 21 maddelik paket pek tatmin edici bulunmadı. Daha doğrusu sorunların çözümüne yönelik bir içerikte bulunmadı. Cumhurbaşkanı zaten son iki maddeyi açıklama gereği duymadı. Sadece 19 maddeyi kamuoyuna duyurmakla yetindi. Daha önce de bunun değerlendirmesini sıcağı sıcağına sizlere ahvalde yapmıştık. Şöyle bir baktığımız zaman paketin içeriği daha çok devlet alacaklarının vergiydi, sigorta primiydi, işte katma değer vergisiydi. Bu gibi alacakların 3 ila 6 ay ertelenmesini öngören bir düzenleme. Yani devlet alacaklarından vazgeçmiyor, sadece bunları erteliyor. Bankalara işte daha fazla kredi verin, kredi verme şartlarınızı esnetin çağrısında bulundu Cumhurbaşkanı. En somut ele avuca gelebilecek iki önlem, işte emeklilere yılda iki kez dini bayramlarda dağıtılan 1000 liralık ikramiyelerden bir tanesinin Nisan ayına çekilmesi, yani erkene alınmasıydı. Diğeri de en düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltilmesiydi. Oysa beklentiler çok daha yüksekti. Çünkü pek çok işletme şu anda kapısına kilit vurmuş vaziyette. Yüz binlerce işçi, çalışan gelirden yoksun kalmış durumda. Ücretsiz izne çıkartılmış durumda. Önümüzdeki aylarda bir anda işsiz sayısının en az 1-1,5 milyon artacağı yönünde tahminler var, öngörüler var. Bütün bunların ışığında açıklanan paket her ne kadar tutarı 100 milyar lira olarak duyurulsa da beklentileri karşılamaktan oldukça uzak bulundu. İşte bu noktada muhalefet de bir hareketlenme başladı. Cumhuriyet Halk Partisi daha önce hükümete bir takım önlemler için önerilerde bulunmuştu ama Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın kapsamlı bir basın toplantısıyla bir önlem paketini kamuoyuna açıklayacağı bekleniyor. Bunun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimindeki 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'yla Genel Başkan Kılıçdaroğlu bir telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Ve belediyelerin özellikle yoksul halka, yaşlılara, toplumsal anlamda destek sağlamasını öngören projeler geliştirmelerini ve bunları devreye koymalarını istedi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun 23 Mart'ta düzenlemesi beklenen basın toplantısında muhalefetin iktidara yönelik ekonomik önlem çağrılarıyla beraber kontrolündeki belediyelerin devreye sokacağı destek paketleri de kamuoyuna duyurulmuş olacak. Bunlardan bir tanesi zaten hafta içinde yürürlüğe girmişti. Örneğin CHP'li belediyeler borcu nedeniyle suyu kesilen abonelerin sularını açma kararı aldılar. Bu bayağı bir hoş karşılandı, sempati yarattı toplumda İstanbul ve Ankara belediyelerinin aldığı bu karar. Bunun üzerine hemen hükümet bir genelge yayınladı 81 il valiliğine ve bütün belediyelere. Kimsenin suyu borcunu ödeyemediği için kesilmeyecek diye bir genelgeydi bu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gönderdi bunu. Dolayısıyla bir anlamda Türkiye nüfusunun neredeyse %50'sini oluşturan büyük şehirlerin muhalefetin kontrolünde olması şu süreçte bir avantaj da sağlıyor denilebilir. O yüzden de hükümet bir anlamda belediyelerle bu konularda bir yarış içerisinde kendisini hissediyor. Diğer taraftan siyasete baktığımızda meclis geçen hafta Sağlık Bakanlığı dinledi. Araştırma önergeleri, muhalefet tarafından verilen araştırma önergeleri reddedildiği için Sağlık Bakanı meclise gelerek bilgi verdi. Ancak burada da muhalefetin eleştirileri daha çok dediğim gibi şeffaflık, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmemesi, sağlık çalışanlarına maddi destek sağlanması, mesai ve ikramiye ödenmesi, bunun yanı sıra yeterli tıbbi malzemenin olmadığı yönünde eleştiriler vardı. Ondan sonra meclis kapandı. Şimdi bu hafta meclis yeniden açıldığında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız? İki kritik konu gündeme gelmiş durumda. Bunlardan bir tanesi ikinci yargı reformu paketi. Burada yeni bir takım düzenlemeler yapılıyor cezalarla ilgili. Ama asıl daha da önemlisi cezaevlerindeki durum nedeniyle koronavirüs salgını endişesiyle 300 bini aşan tutuklu ve hükümlünün olası bir salgının cezaevlerinde ortaya çıkması durumunda neyle karşılaşacağı bilinmiyor. Bu hükümeti de tedirgin eden bir durum. Dolayısıyla bir anda infaz yasası değişikliği gündeme geldi. Kısmi bir af düzenlemesi ve dolayısıyla da iktidar ve muhalefet arasında bu konuda görüşmeler yapıldı. İlk etapta 100 bin kişinin cezaevlerinden salıverilmesini sağlayacak bir infaz düzenlemesi gündeme getirilecek. Ana hatlarıyla kamuoyuna yansıdığı kadarıyla tutukluluktan ziyade, hükümden ziyade ev hapsi gibi, kontrollü serbestlik gibi düzenlemelere ağırlık veriliyor. Cezalarda indirime gidiliyor ama detaylar bu hafta içerisinde son mutabakat sağlanıp teklif meclisin önüne geldiğine netleşecek. Ama şu ana kadar yansıyan havaya baktığımızda terör suçları olarak nitelendirilen terörle mücadele yasası kapsamındaki tutuklu ve hükümlüler kapsam dışı tutulacak. Bunun yanı sıra cinsel suçlar, tecavüz suçları, çocuklara yönelik taciz suçları, uyuşturucu ticareti yapanlarla ilgili mahkumiyetler de kapsam dışında kalacak. İlk izlenimler bu yönde. Dolayısıyla düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında terör suçu olarak nitelendirilen ve bu yüzden tutuklu bulunan çok sayıda siyasetçi, işte belediye başkanları, gazeteciler, siyasi mahkumların kapsam dışında tutulması yanlış bulunuyor. Zaten Türkiye'nin bu konuda Avrupa Birliği ile de vize serbestisi anlaşmasındaki en büyük sıkıntısı terörle mücadele yasasının düşünce ifade özgürlüğünü kısıtlayan, düşünceyi ifade açıklamayı terör suçu sayan düzenlemeleri konusunda Avrupa Birliği kriterleriyle uyuşmazlık içinde olunmasıydı. O nedenle bu kriterler yerine getirilmediği için vize serbestisi yürürlüğe girmemişti. Ama tabii şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı ne olacak? Siyasi mahkumlara karşı düşünce açıklama yine terör suçu kapsamında sayılacak mı? Çünkü daha çok iktidara yönelik muhalif eleştiriler bir yanıyla işte Osman Kavala gibi isimler veya HDP'li belediye başkanları, CHP'nin Urla Belediye Başkanı gibi isimler hepsi bu kapsamda şu anda cezaevlerinde tutuklu vaziyette. O nedenle siyasi suçların da infaz yasası kapsamına alınması cezaevlerinden tahliye edilebilecek olanların sayısını çok daha yüksek düzeylere çıkartabilecek, cezaevlerinin boşalmasını sağlayabilecek. Bu haftanın en kritik konusu siyasette tahmin ediyorum ki meclis gündemine gelecek olan ikinci yargı reformu paketi ve bir anlamda üçüncü yargı reformu paketi olarak da nitelendirilen ve kısmi af içerikli infaz yasası düzenlemeleri olacak. Koronavirüs gündeminden artan başlıkları da sizlerle bu şekilde paylaşmaya çalıştım. Ben Zülfikar Doğan, yeni bir Ankara rüzgarında Türkiye'nin neredeyse yoğunluğu hiç azalmayan sıcak gündemini paylaşmak üzere yine birlikte olma dileğimi muhafaza ediyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.